Arkası yarın.
Yol. 8. bölüm. Yazan Mustafa Topçu. Yapımcı Şenol Uğurlu. Yöneten Uğur Subaşı. Bu bölümde oynayanlar: Anlatıcı Feridun Cesur, Celal Hoca Uğur Subaşı, Abdullah Gönen Gürsem Piri Onurlu, Mustafa Doğan Bey Ahmet Cihat Sancar, Vali Yardımcısı İbrahim Bildir, Garson Ergül Kayacık.
Mahmut Celalettin Ökten, okulun açılışına az bir süre kalmasına rağmen birçok sıkıntının üstesinden hayırseverlerin ve vali yardımcısının yardımlarıyla gelmeyi başarmıştır. Meslek dersleri için gerekli hocaların tamamına ulaşmış ve onları okulda ders vermeleri için ikna etmiştir. Bu süre zarfında dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmeler olmaktadır. Kore Savaşı devam etmekte, Türkiye NATO üyesi olma yönünde önemli bir mesafe kat etmekte, en önemlisi ise İsrail, Filistin üzerindeki sözde haklarını elde etmek adına cinayetlere gözünü kırpmadan devam etmektedir. Tüm gelişmeler olurken Gönen ailesi içten içe Ebu Bekir'in okula kaydı hususunda ikileme düşmüştür. Abdullah Gönen'le yaptığı sohbetlerde durumu fark eden Mahmut Celalettin Ökten, hem kadim dostunu rahatlatmak hem de Rabia Gönen'in oğlunun geleceği hususundaki karamsarlığını dağıtmak için Mehmet Gönen'le konuşmaya karar verir. Tefsir dersi için düşündüğü Reşat Hoca'nın adresini bulmak için Fatih Kaymakamlığı'na gittiği gün Mehmet Gönen'e de uğrar. Ona okulların kuruluş amacını anlatarak Ebu Bekir'in neden imam hatipli olması gerektiğini anlatır.
Hocam selamun aleyküm.
Aleyna aleyküm selam evladım. Gelin kapıda kalmayın, içeri gelin. Evladım bu güzel çocuk kim?
Size bahsettiğim kardeşim hocam. Ama önce ustamdan haber var, onu ileteyim.
Hayırdır inşallah. Ne diyor Mustafa Bey?
Hocam cemiyetin Beyazıt'taki merkezi İbnül Emin konağında bir toplantı varmış. Size toplantı bizim dükkanda olacak demiş. Ama şimdi toplantının yeri değişmiş. Eğer müsaitseniz bu akşam sizi oraya davet ediyorlar.
Hay hay evladım. Ustana söyle, Allah'tan bir mani çıkmazsa akşam orada oluruz.
Tamam hocam, söylerim ustama.
Şimdi söyle bakalım evlat, kardeşini niye getirdin yanında?
Aslında diğer garson gelecekti bu haberi iletmek için ama ustamdan izin istedim, ben geldim. Ustama dedim ki, usta ben kardeşimi okula kaydettireceğim. İzin ver, hem haberi götüreyim hem kardeşimi.
Durum anlaşıldı. Adı ne bu Yağız delikanlının?
Fatih hocam. Rahmetli babam hayatı boyunca bizi Fatih Sultan Mehmet'i, İstanbul'un fethini, Ayasofya'yı, Vedud Sultan Hazretleri'ni anlatarak büyüttü. O rahmetli olduktan sonra aileme ben bakmak zorunda kaldım. Hep çalıştım. Kardeşime gereken özeni gösteremedim.
Vedud Sultan Hazretleri'ni bilir misin evladım?
Bilirim hocam. İstanbul'un fethini takip eden Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'yı gezip seyrederken terler direk denilen yerden ilahi bir nurun parladığını görürler ve oraya giderler. Görürler ki ilahi nurla kaplı beyaz bir vücut kıbleye dönük olarak yatmaktadır. Nurlu göğsünde kırmızı suyla Ya Vedud ismi yazılıdır. Akşemseddin, Sivasi Karaşemseddin ve orada bulunan evliya derler ki, işte padişahım, İstanbul'un 53 günde fetholunmasına sebep bu kişiydi. Allah'ın hikmetiyle İstanbul'un fethini rica edip, o gün ruhunu teslim eden bu meczuptur ki, daha önce padişahımızı haberdar etmiştik derler. Hemen bütün alimler, salihler ve fazıllar onun mübarek cesedini yıkamak isterler. O an Ayasofya'nın terler direk tarafından, merhum yıkanmıştır. Hemen defnedin diye bir ses gelir. Sonra bütün şeyhler Ya Vedud Sultan'ın naaşını tabuta koyup onu şehit kapısına gömmek için yola çıktıklarında tabutu taşıyanlar kendilerini Eminönü iskelesinde bulurlar. Oradan bir kayıya binerler. kayık kürek çekmeden ve yelken açmadan kendi kendine gidip Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin yakınına gelir. Tabut Allah'ın emriyle hemen kayıktan çıkıp orada kazılmış bir mezarın başında durur. Tabutun arkasından bütün gaziler, alimler giderler. Mezardan Ya Vedud sesinin gelmekte olduğunu duyarlar. Sonra mübarek naaşını o mezara defnederler.
Bak evladım, baban senin gibi hayırlı bir evlat bırakarak amel defterini açık bırakmış. Allah mekanını cennet eylesin. Baban seni yetiştirmiş. Bugünlere gelmen için üzerine düşeni yapmış. Ama ömrü vefa etmemiş. Şimdi sıra sende evladım. Sen de üzerine düşen görevi yerine getirdin. Üzülme. Allah'ın izniyle bundan sonra sıra bizde.
Kardeşim önce Allah'a, sonra size emanet hocam. Biz okuyamadık. İnşallah o okuyup bizi de kendini de kurtaracak.
İnşallah evladım. Hadi şimdi kardeşinin kaydını yapalım. Esselamu aleyküm Abdullah.
Aleyna aleyküm selam hocam. Ben de kalfaya tezgahı sen kapat. Ben Celal Hoca'ya gidiyorum diyecektim.
Cemiyetin Beyazıt'taki merkez binasında bu akşam hayırseverlerle bir toplantı varmış. Mustafa Bey benim de katılmamı rica etti. Senin bana geleceğini biliyordum. Hem seni göreyim hem de buradan yakın diye geldim.
İyi etmişsin hocam. Bugün epey yoruldun zaten. Gel buyur buyur otur şöyle. Öğlen buraya geldin. Sonra Fatih Kaymakamlığı'na gittin. Bu arada kaymakamlıkta ne yaptın hocam? Bulabildin mi Reşat Hoca'nın adresini?
Buldum Abdullah, buldum. Reşat Hoca'yı bahane edeceğine bizim oğlanla konuştun mu desene. Sırf merakından tezgahı şu çocuğa bırakıp yanıma gelecektin değil mi?
Bu yaştan sonra bahane üretmeyi de beceremez olduk. Hemen açık veriyorum.
Rabbim seni doğrudan ayırmasın. Senin gibi insanların eksikliğini göstermesin Abdullah.
Amin hocam. Allah doğrudan ayırmasın. Sen de çatlatma insanı, anlat artık.
Tamam anlatacağım. Mehmet gibi evladı Allah herkese nasip etsin Abdullah. Kendisi de gelinimiz Rabia da sana bir kere bile itiraz etmemişler.
Allah ikisinden de razı olsun. Hanım beni bırakıp ahirete göç ettiğinden beri bir kere bile gönlümü kırmadılar. Bana itiraz etmediler.
Böyle çocuklara sahipsin. Bir de huysuz ihtiyarlık yapıyorsun. Mehmet'e okulların açılma nedenini ve bizim neden okullara sahip çıkmamız gerektiğini anlattım. Hakikati bulan başkaları farklı düşünüyorlar diye onu haykırmaktan çekiniyorsa hem budala hem de alçaktır dedim.
Tabii ki hocam. Ne yani biz de haksızlık karşısında susalım mı? Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu ülkede yapılan haksızlıklar yetmedi mi? Biz de susarsak kim konuşacak?
Dur Abdullah, hemen celallenme. O da bana hak verdi zaten, merak etme. Hatta tevhidi tedrisatın amaç dışı kullanımından, harf inkılabından bahsetti.
Aferin bizim oğlana, kafası bazen çalışıyor.
Haksızlık yapıyorsun çocuğa. O da çocuğunu düşünüyor. Böyle çekinceleri olması çok normal değil mi?
Korkmak da neymiş hocam?
Kendisi için değil, çocuğu için. Sen olsan Mehmet için korkmaz mısın? Ayrıca olanları çok iyi tahlil etmiş Mehmet. Nasıl olur da bu kadar öngörüsüz olurlar? 600 senelik servet 30 yılda biter mi dedi.
Aferin bizim eşek sıpasına. Gözü görüyor ama dili başka konuşuyor. Okul mevzusu açıldığından beri bir kere bile evet baba o okullar bizim, sahip çıkalım, Ebu Bekir de o okula gitsin demedi.
Ne sabırsız adamsın vesselam. Gelinimize komşuları oğlun okulu bitirince ölü mü yıkayacak demiş.
Hangi densizmiş o? İmanlık sadece ölü yıkamak mıymış?
Dur Abdullah dur. Sakin ol. Otur şöyle.
Bizim gelin cevabını verememiş mi? Baban ölünce sadece yıkanmayacak, talkını da verecekler. İmam olmazsa baban kabirde ne yapacak diyememiş mi?
Elbet demiştir. Onlar da ana baba Abdullah. Çocukları için endişeliler.
Ebu Bekir onların çocuğuysa benim de torunum. Ben onun kötülüğünü ister miyim hiç hocam?
Elbette istemezsin. Gün gelecek bu okullardan mezun olanlar ülkeyi yönetecekler. Allah'ın kelamıyla büyüyüp şeriatı, peygamberin hayatını öğrenip mücadeleyi, sahabeyi inceleyip dünyayı tanıyacaklar. Böylece köklerinden gelen adaleti dünyaya yayacaklar. Asım'ın neslinin davasının nizam-ı alem davası olduğunu öğrenecekler. Bu ülke bu okulların yetiştirdiği gençlerle gerçek kimliğine geç de olsa dönecek Mehmet. gelin kızımız bu lafı söyleyenlere böyle cevap versin dedim.
Hay Allah senden razı olsun hocam. İyi demişsin. İnşallah bizim kalın kafalı anlamıştır söylediklerini.
Tabii ki anladı. Onlar sadece tedirginler. Çocuklarının geleceğini düşünüyorlar. Bu da en büyük hakları. En başında onları karşına alıp bunları anlatmayı becerseydin bunlar olmazdı.
Sen de hemen beni suçlu çıkar hocam.
Tabii ki sen suçlusun. Çocuklar daha ne yapsın? Senin sözünün üstüne ağızlarını açıp tek kelime etmemişler. Sana saygıda kusur etmemişler. Allah sana böyle evlatlar nasip etmiş, hala mızmızlanıyorsun. Daha fazla bu mevzuyu uzatma Abdullah. Bu akşam çocukların gönlünü al. Anası oğlunu duasıyla göndersin okula. Korkuyla değil. Kurtla kuzunun kavgasında tarafsız kalmak, kurdun tarafını tutmaktır. Çocuklar da doğruyu buldu. Artık sen de üzerine düşeni yap. Şimdi ben gidiyorum. Bu akşam bu işi tatlıya bağla. Tamam mı Abdullah?
Tamam hocam.
Allah'a ısmarladık.
Allah'a emanet ol.
İlim Yayma Cemiyeti hem yapılan hayra vesile olacak hayırsever sayısını artırmak hem de faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla katılım toplantıları düzenlemektedir. Cemiyetin bu toplantıları kimi zaman Konya Lezzet Lokantası'nda, kimi zamansa cemiyetin Beyazıt'taki merkezi İbnül Emin Konağı'nda tertip edilmektedir. Bu seferki toplantı merkez binadadır. Sirkeci ticari hayatının önemli finans merkezlerinden Doğuhan esnafının cemiyete katılımını ve faaliyetlerine desteği sağlamak için bir tanıtım toplantısı düzenlenmiş ve Mahmut Celalettin Ökten toplantıya konuşmacı olarak davet edilmiştir.
Hayırsever Doğuhan esnafı dostlarım, bizleri kırmayıp çağrımıza kulak veren siz sevgili dostlarıma bugün buraya geldikleri için teşekkürü bir borç bilirim. Hoş geldiniz. Sevgili hayırseverler, bildiğiniz gibi memleketimiz çok partili hayata geçip demokratik seçimleri yaptığı ve Milletin Partisi'ni iktidara taşıdığı günden beri milletin talep ve ihtiyaçlarına yönelik icraatlar gerçekleştirilmektedir. Ezan-ı Muhammedi'nin hak ettiği değeri kazanıp ana dilinde okunması kararıyla birlikte başvekilimiz gönlümüzde eskisinden daha da fazla yer kaplamıştır. Çok şükür artık millet ve onun iradesini temsil eden bir meclis var. İşte o günlerden sonra cemiyetimizin kuruluş fikirleri yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştır. Nitekim Sirkeci'de bir araya gelen 68 mümtaz hayırsever ve vatanperverle birlikte milli ve manevi değerlerimizi ihya ederek geleceğe taşımak, ilim ve irfan çalışmalarını destekleyerek yaygınlaştırmak için 11 Ekim 1951 tarihinde İlim Yayma Cemiyeti'ni kurduk. Faaliyetlerimize başladığımız günden beri okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, cami ve mescitlerimizi onararak ibadete açmak için durdurak bilmeden çalışıyoruz. Hayrın kapısını açan bu kutlu yolda sizler gibi yeni hayırseverleri bünyemize katarak daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak istiyoruz. Şimdi gerek kuruluş aşamasında gerekse faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz alanlarda ışığıyla bizlerin yolunu aydınlatan ve İmam Hatip Okulları projesiyle dinin ilerlemeye engel olmadığını kanıtlayan hocamız Mahmut Celalettin Ökten'i huzurlarınıza davet ediyorum.
Öncelikli olarak hayırsever ve vatansever Doğuhan esnafı ve İmam Hatip Okulları'nın hiç çekinmeden hamisi diyebileceğim İlim Yayma Cemiyeti'nin siz değerli üyeleri, hoş geldiniz. Mustafa Bey'in bahsettiği gibi dinin ilerlemeye engel olduğu gibi saçma sapan bir fikir ortaya atıldı. Bu fikrin doğurduğu politikaların ilk temas ettiği nokta eğitim sistemimiz olmuştu. Tevhid-i Tedrisat'ın yürürlüğe girmesiyle birlikte Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış Anadolu'da camiler boş kalmış, Son dönemlerde ise cuma namazını kıldıracak ve naaşlarımızı defnedecek imam bile çoğu köyde bulunamaz hale gelmiştir. Hükümetimiz milletin talep ve ihtiyaçlarına önem veren icraatları bir bir yerine getirmeye başlamıştır. Sayın Marif Nazırımız Tevfik İleri'ye bu konuyu ilk açtığımızda kendisi sözlerimizi dikkatle dinledi. İkna olduktan sonra başvekilimizin de ikna edilmesi görevini bana verdiler. Ankara'da yaptığımız uzun çalışmalar sonucunda Allah'ın izniyle milletin en büyük ihtiyacı olan imam yetiştirilmesini sağlayacak imam hatip okullarının açılmasına vesile olduk. Rabbim vesile olanlardan razı olsun. 7 ilde açılan imam hatip okullarımız hem cebir, edebiyat, felsefe gibi kültür derslerinin hem de tefsir, tilavet, fıkıh gibi meslek derslerinin öğrenimini gerçekleştirecek bir müfredatla donatılmıştır. Okullarımızın amacı, asrın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı bilen münevver, aydın desinler diye dinden taviz vermeyen, dindar desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakar bir gençlik yetiştirmektir. Allah'ın izniyle gün gelecek, ülkemizi yönetecek gençler bu okullardan çıkacak.
İnşallah hocam, inşallah.
Batılaşma hareketleri adı altında birçok saldırıya maruz kaldık. Evlerimizde ve aile hayatlarımızda bile adeta bir kültür emperyalizmi yapılmaya çalışıldı. Geçmişimizle ve köklerimizle olan bağlarımız koparılmaya çalışıldı. O günleri unutmadık ve müminlerin de bir an olsun unutacağını zannetmiyorum. Sizlere çok yakından bildiğiniz yeri örnekle durumun vahametini anlatmak istiyorum. Sirkeci Garı'nın hemen girişindeki Merzifonlu Kara Mustafa Camisi'ni belki hatırlarsınız. 1935 yılında lüzumsuz görülen camiler kapsamında kapatıldı. Önce minaresini yıktılar, daha sonra da depo olarak kullanılmaya başlandı. Şimdi sıra sizde müminler. Okullarımıza sahip çıkmalıyız. Sahip çıkmalıyız ki dinini bilen ve yaşayan gençler yetiştirelim. Sahip çıkmalıyız ki camilerimizde cuma namazı kıldıracak ve naaşlarımızı defnedecek imamlar olsun. Şimdi sıra sizde müminler. İlim Yayma Cemiyeti'nin sizin katılımınıza ve hayırlarınıza ihtiyacı var. Bu okullar bizim ve bizim sayemizde büyüyecek. Şunu asla unutmayın. İslam korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlarınız kabul olsun.
Allah senden razı olsun hocam.
Çok etkileyici bir konuşmaydı Celal hocam. Sayenizde cemiyete katılımlar hızlanacaktır.
Sayın valim, sizi burada görmek ne büyük sürpriz.
Yol adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz.